Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur mesleğinin esaslarından birisi olarak şefkat meselesini nazara veriyor. Hakikaten altının çizilmesi gerekir. Yani nur talebeleri son derece şefkatli olmaları lazım gelir. Bu şefkatleri gereği de nasıl ki bir adam kanserdir. İşte ona biz bir gane kalamayız. Veya bir adam işte trafik kazası geçirmiş, yerde yatıyor, kanlar akıyor vücudundan. Ona gözümüzü kör edemeyiz. Yani illa şefkatimiz gereği o adamın hastalığının tedavisi için veya acilen ambulans çağrılıp hastaneye götürülüp işte kurtarılması için çalışmayı kendimizi bir borç biliriz. Fıtri olarak zaten, insan olarak. Kaldı ki Risale-i Nur'dan, iman hakikatlerinden, Kur'an'dan istifade eden bir kişinin hassasiyeti daha ileri derecededir. Bundan milyon kat, katrilyon kat, trilyonlarca kat daha önemli olan bir mesele var ki, o kişinin imanla kabre girmesi, ebedi hayatının kurtulması. Neticede kanserden insan ölebilir, dünya hayatını kaybedebilir. Ama imansız ölürse, trilyon sene, sonsuz seneler hayatı kaybı söz konusu. Dolayısıyla bu durumda hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'yi insanlara anlatmak çok büyük bir vazife olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu vazifeyi Allah bir cihette işte iman Kur'an hadimlerinin üzerine bırakmış. İnsanların hidayete ulaşması noktasında iman hakikatlerinin anlatılması gerekiyor. Ve bu vazifeyi nur talebeleri derifte etmeye çalışıyorlar, ifa etmeye çalışıyorlar. Risale-i Nur yardımıyla Allah'ı, ahireti, imanı, Kur'an'ı, Hazreti Peygamber'i aleyhissalatü vesselam anlatıyorlar. Şimdi bu böyle misyon, böyle bir vazife, böyle bir kimlik, böyle bir format da olan nur talebelerinin kalkıp insanların helak olması, insanların başlarına musibet gelmesi, insanların evlerine yangın, ateşler düşmesi için beddua edilmesi kesinlikle ve katiyen, asla ve kat'a düşünülmez, düşünülemez. Risale-i Nur Meslek-i Meşrebi'nde böyle bir şey yok yani. Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımızda da buna beddua veya lanetleşme ne derseniz deyin böyle bir şey ben göremiyorum. Bunlar var mı yok mu onları da size soracağız. Üstad Hazretleri'nin hayatında ne konumda bunlar? Ama malum işte bu FETÖ dediğimiz örgüte baktığımızda bunun başındaki kişinin insanlara hem de cemaat halinde insanlara öyle bir karşısında hakkını gasp eden, onun hakkına okuna tecavüz eden bir kişi olsa ona ediyor desem belki bir hikmet maslahat olabilir. Diyelim ki bana beddua ediyor. Ben onun düşmanıyım. Benimle beraber benim aileme de, evime de beddua ediyor. Şimdi benim evimdeki masum çocuğun ne günahı var?
Ya, aslında onun hürmetine sana beddua etmemesi gerekirken sana olan hissinden çocuklarına da, masum olan insanlara da bedduayı yaygınlaştırıyor yani.
Bir kere ben derken kesinlikle bunu söylüyorum. Bana da beddua etti. Çünkü bir zaman size de beddua etti dolayısıyla. Bir zaman dedi bizim davamıza dilsiz şeytan gibi susanlar.
Evet.
Onların da evlerini ateşler. Şimdi burada tamam diyelim ki ben dilsiz şeytanım. Yani faraza. %100 itikadında, şeyinde, hayatında, her şeyinde %100 hatalı da. Diyelim ki ben dilsiz şeytanım. Bana beddua etme hakkı sende olsa bile benim evimdeki çocuğun ne suçu var? Benim ailemin ne suçu var? Şimdi velâ tezru vâziretü mizra uhra kaidedir. Bunu nereye koyacağız? Hangi İslami şefkatle bunu izah edeceğiz? Kaldı ki sen işte bir cemaatsen, hidayet, insanlara hidayet ulaşması için çalışan bir kişiysen, sen onların helak olmasını. Yani misyonla, kimlikle taban tabana zıt bir durumdasın. Bunu neyle izah edeceğiz? Şimdi bu durumda Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımızda böyle bir şey olmadığını ve daha ilerisi kendisine zulmedenlere bile beddua etmediğini, hatta zehirleyenlere bile, hapishanede yer gösterenlere bile hakkını helal ettiğini, bırakın beddua etmesini görüyoruz. Bunu bir izah eder misiniz? Nedir bu yani?
Şimdi evvela şuna bakmak lazım. Yani İslam'da beddua var mı yok mu? Mesela 19. mektupta Üstad Bediüzzaman Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini anlatıyor. Ve orada bedduanın da olduğunu görüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua etmiş ama şunu unutmamak lazım. Zalimlere, zındıklara, İslam düşmanlarına yapılır. Bir. İkincisi, şahısların kendilerine yapılır. Az önce anlattınız ya. Onların evlerine şöyle insin. Masumlar ne olacak? Niye külli manada toptancılık yapıp beddua yaygınlaştırıyorsun mesela? Mesela muhallim var. Azbat-ı Gadir'le katletti diyor Üstadımız. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyduğunda Allahümme la tahfir li muhallim diye beddua ediyor. Muhallime ya Rabbi mağfiret eyleme diye. O zat ölüyor. Değil mi? Ondan sonra da kabre koydukları vakit kabir dışarı atıyor. Mecbur kalıyorlar. Taşlar arasında sıkıştırıyorlar. Değil mi? Ondan sonra ye'ekuluhu kelbullah diye beddua ettiği bir şahıs daha var. Utbe bin Ebu Leheb. Ebu Leheb'in oğlu Utbe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok sıkıntı vermiş birisi. Ama yine beddua ona. Niye? Çünkü din düşmanı.
Kafir.
Allah'ın bir iti onu yesin. Allah'ın bir iti ona musallat olsun diye, değil mi?
Evet. Ha,
dolayısıyla yine beddua o şahsa. Ebu Leheb'in diyelim mesela, misal diyorum, evinde iman etmiş kimse var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü hanımı da ehl-i küfür üzerine gittiği, Utbe'nin de böyle gittiğini biliyoruz ama acaba iman eden var mı yani çocuklarından başka bilemiyorum ben şahsen şu anda. Ama en azından iman edebilecek imkana sahip olan insanlar var. Onlar niye beddua ediyorsun? Oldu mu? Şimdi dolayısıyla beddua var ama şahsidir, kişiseldir, din düşmanlarınadır ve zalimleredir. Çünkü muhalli mümindir.
Doğru,
ama,
doğru.
Ama zulmetmiş. Gadir ile katletti diyor. Ha, şimdi dolayısıyla bunlar olsa bile yani beddua olsa bile bedduanın özel şartları var. Kime? Nasıl yapılır? Hangi şartlardaki insanlara, hangi şartlarda beddua yapılır? Bunu da Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde görebiliriz.
Bir hatıra paylaşayım Üstad Hazretleri'nin hayatından. Şimdi Üstad işte 80 küsur yaşında, Afyon Mahkemesi'nde. Hasta, yaşlı ve son derece artık namüsait bir vaziyette mahkemeye getirilmiş. Ayakta zor duruyor falan. İşte talebeleri mahkeme salonunun kapısında oturması için bir sandalye bulup getirmişler. Bir tane de savcı var ki o savcı işte ne kadar yalan şey varsa iddianamenin içine doldurmuş.
Evet, doğru.
Büyük, çok zalim ve zulmeden, nur talebelerine zulmeden bir kişi. O kişi Üstad Hazretlerini sandalyede otururken görünce bağırıyor. Kim buna bu getirdi sandalyeyi, kim oturttu, kim müsaade etti, kaldırın falan diye böyle. Yani ya o üstad suçlu bile olsa ihtiyarlığına, hastalığına, yaşlılığına hürmeten bırak müsaade et otursun yani. İnsansan yani bırak yani artık insani his onun orada oturmasına müsaade eder. Öyle olunca tabii üstad da çok şey yapıyor, öfkeleniyor bu kadar zulme. Böyle elini kaldırıyor, buna beddua edecek. Yani çok artık damarına dokunuyor. Tam beddua ederken pencerede yanındaymış. Pencere dışarıda avluda oynayan bir kız çocuğunu görüyor. Bu kim diyor? Diyorlar ki işte o demin sana bağıran savcı var ya onun kızı. Öyle olunca indiriyor.
Masumlar hürmetine zalimlere de yapılan bedduayı ne yapıyor? Yapılacak bedduayı kesiyor. Şimdi Üstad Hazretleri'ne gelelim. Üstad Hazretleri de evet yani beddua etse bazı hususlarda yani zalimlere, zındıklara, az evvel dediğiniz işte savcı gibi zatlara yani dinen zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yine taklittir burada. Ya yani bir sünnettir muhakkak. Ama yine de kendisine tabi olan insanların kuvve-i gadabiyedenin ve bu manadaki menfi hislerin kabarmaması için değil mi? Kendisi ölçüyü muhafaza eder ama arkasından gelen muhafaza etmeyebilir.
Evet.
Üstad Hazretleri o gibi beddualardan da vazgeçmiş. Mesela çok enteresan bir şey var. Konuşan yalnız hakkattır bölümü var biliyorsunuz.
Evet.
Orada mükemmel bir cümle var, ifade var, onu da izin verirseniz okuyayım. Madem ki nuru hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir sait değil, bin sait feda olsun.
Evet.
Yani benim gayem ne? Üzüm yemektir. Zaten nuru hakikat muhtaç gönüllere yayıldı, insanlara ulaştı. Şimdi elhamdülillah baktığımız vakit üstadın bayramı, yani 50 dilden fazla dile, lisana çevrilmiş olan bir eserin üstadı o. Şu anda üstadı diğer mesleğe gitmeye çalışan insanlar. Keşke bir buna baksa da ya. Sen eserin kaç kişi okuyor? Sen bile okumuyorsun ya. Çocuğun okumuyor ya.
Bir de parantez içinde yani üstada ilişmekle prim yapıyor onlar.
Ha.
Bu da var yani.
Ama işte zahiren prim yapıyor. Aslında Risale-i Nur'a ilişenler rezil oluyor abi.
O da ayrı bir boyut.
Ben sana bir şey söyleyeceğim
Türkiye'de
mesela.
İki kişi aleyhinde konuştuğunuz zaman gündem olursunuz. Birincisi Mustafa Kemal, ikincisi Said Nursi.
Evet.
Mustafa Kemal'e ilişemezsiniz çünkü kanun var.
Tamam.
Koruma kanunu var.
Kaldı Bediüzzaman.
Bediüzzaman'a ilişirseniz onun nüfuzu, talebeleri, cemaati, hizmeti çok şaşalı ve çok büyük olduğundan dolayı gündem olursunuz. Yani onlar bu işin doğruluğu, yanlışlığı tabii tartışılır. Ama bir niyette bu.
Ama şöyle gündem oldular. Ben sana onu da söyleyeyim. Sana bir müjde olsun.
Evet.
Yani üstadın aleyhinde bu manada şu anda televizyonlarda boy gösteren bir insanın onunla alakalı bir mahkeme kararını şu anda bütün medyada yayıyorlar. Yani adamın bir zamanlar diyelim mesela cinsel sapıklık yaptığı ve bununla alakalı da mahkeme kararının da ortaya çıktığı şu anda vaki. Dolayısıyla üstada ilişmeye çalışıyor, isim yapsın diye ama ismi batıyor yani adamın. Ben onu demek istiyorum yani.
Evet, tabii kaderin de bir planı
ya,
var.
Ya aynen. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir say değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helal ettim. Niye?
Evet.
Çünkü zaten onlar bu gibi şeyleri yapmakla, zulümleri yapmakla, bana ilişmekle bilmeyerek iman hakikatlerinin yayılmasına vesile oldular. Ben onun bundan dolayı onlara beddua etmeyeyim. Ben onlara hakkımı helal edeyim ama hizmeti iman, hizmeti Kur'an onlara haklarını helal eder mi? Onu da onlara bırakıyorum. Ben ona karışmam.